Merhaba arkadaşlar. Bir kez daha beraberiz. Allah'a şükürler olsun nasip ettiği için. Bugünkü konumuz sürekli yaşam. Yani öldükten sonra sürekliliği bununla kastediyorum. Şu anda yeni kitabımı bitirdim. Kitabın adı Ruhun Yedi Çığlığı. Bu yedi tane konu işliyorum. Bunlar işte anlam, mutluluk, iyi, gerçek, güzel gibi kavramlar. Bunlarla da daha evvel program yaptım. Mesela güzelle ilgili müstakil program oldu. Mutlulukla ilgili. Gerçekle ilgili. Bugünkü programda yine bu ruhun yedi çığlığının son başlığı olan süreklilikle alakalı. Kitap yakında çıkınca PDF'inden geri kalan hepsini okuyabilirsiniz. Herhalde bir 15 günde sitemde kitabın PDF'i de olacaktır. Ruhun çığlıklarıyla içimizde olan, en derinlerinde olan arzuları, ruhumuzun arayışlarını, yani fıtrattan her insanda olan arayışları kastediyorum. Bunlardan bir tanesi de insanın sürekli var olmakla ilgili arzusu. Şunu da bu sunumdan önce belirteyim. Tabii bugün burada birçok söylediğim şeyin anlaşılması için öncelikle Allah'ın varlığının kabul edilmesi, İslam'ın Allah'ın gönderdiği olduğunu kabul edilmesi lazım. Ama her programda bunları nasıl temellendirdiğimizi baştan anlatamayacağımıza göre, evvelki programlarda onlar temellendirilmiştir diye kabul ediyoruz. Onları nasıl temellendirdiğimizi merak edenler, Allah'ın varlığının 12 delilinden Allah'ın varlığını nasıl temellendiriyoruz, neden Müslüman'ın kitabından İslam'ın Allah'ın gönderdiği olduğunu nasıl temellendiririz göreceklerdir. Onlar artık temellendi diye düşünüp buradaki sunumu yapıyoruz. Yani ona göre dinleyin. Varsa bir sorunuz da tabii buna göre sorulursa memnun olurum. Şimdi başlığı aslında önceden sonsuzluk olarak düşünmüştüm kitapta. Fakat bazen sonsuzluk ifadesiyle tamamlanmış ve sınırsız bir büyüklük anlamında bu yüzden süreklilik kelimesini tercih ettim. Süreklilik ifadesiyle her yaşanan günü başka bir günün takip etmesini ve bunun hiç durmamasını anlıyorum. Yani buradaki gün kelimesini 24 saatlik gün anlamıyorum. Yani başka türlü bir gün kavramı da olabilir ama. Yaşadığımız her zamanı sonra bir zaman takip ediyor ve o zamanı da zaman takip ediyor ve bu hiç durmuyor kastediyorum. Sonsuzluk kelimesini başlıkta kullansam onu da bu anlamda kullanacaktım zaten. Ama asıl söylemek istediğimi daha iyi tarif ettiği için süreklilik kavramını kullanacağım. Yani kısaca varlığın kesintiye uğramadan devam etmesi. Bunu ölümsüzlük olarak da anlayabilirsiniz. Bu yüzden süreklilik kavramını tercih ettiğimi söyleyeyim. Kısaca bir felsefi açıklama yaptıktan sonra konunun devamına geçeyim. Şimdi sürekliliğin hangi anında durursanız durun, trilyon çarpı trilyonuncu senesinde bile dursanız, diyelim ki ahiretteki bir yaşamın, orada duracağınız sayının sonsuza oranı, yüzün sonsuza oranı gibidir. Sonsuzun yanında küçüktür. Yani sürekliliğin hangi anında durursanız durun. Bu yüzden bir insanın sürekli yaşamakla sonsuzluğu doldurduğu, yani Allah'a benzediği şeklinde bir şey de söylemek mümkün değildir. Buna benzer bazen yanlış ifadeler olduğunu şahit olduğum için bunu da düzeltmek ihtiyacı hissettim. Evrenin ve dünyanın biz var olmadan önce, milyarlarca yıl önce var olduğunu, ölümümüzden sonra da milyarlarca yıllık süreçler olduğunu düşünürsek, milyarlarca yılın arasına sıkışmış, 100 yıl bile yaşandığında bir ömrün ne kadar kısa olduğunu rahatlıkla anlayabiliriz. Evrenin başından bu yana geçen zamanı böyle kilometrelerce uzunlukta bir çizgi olarak düşünelim. Evrenin başından buraya geçen zaman. 100 yıllık bir insan hayatı o kilometrelerce uzunluktaki çizgide bir kum tanesi kadar bile etmeyecektir. Veya şöyle düşünelim, dünyanın ömrü 4,5 milyar yıl. O 4,5 milyar yılı bir gün olarak düşünelim, 24 saatlik. Bunun içinde 100 yıllık insan ömrü bir saniye bile denk gelmeyecek kadar kısa, uzun yaşandığında. Yani bu kadar aslında kısa bir ömürle buradayız. Üstelik bu çok kısa ömrün 1/3 kadarını uykuda geçiriyoruz. Önemli bir kısmını tuvalette, yolda geçiriyoruz. Birçok boş işler yaparak geçiriyoruz. Çok sıradan şeylere gözyaşı döküp, çok gereksiz şeylere kaygı hissediyoruz. Gençken yaşlı büyüsek de kimse bize engel olamasa falan diye büyümekte gözümüz oluyor. Büyüdüğümüzde ya şimdi bir genç olsam, çocuk olsam diyoruz. Bunları derken bir anda bakıyoruz, asıl yetişmekte olduğumuz şey ölüm. Doluyor ve son noktayı bitirmiş oluyoruz, hayatı geçirmiş oluyoruz. Seneca diye yine ünlü bir düşünürün dediği gibi, hayatta ancak çok kısa bir kısmını hayatın, yaşanmaya değer bulduğumuz şeyler her neyse, artık o balık tutma mıdır, basketbol oynama mıdır, jet ski'ye binmek midir, sevdiklerimizle işte yemeklerde buluşmak mıdır, neyse birçoğumuzun, hepimizin değişir herhalde yaşanmaya değer bulduklarını, ama her neyse aslında ömrümüzün çok kısa bir süresini ancak yaşanmaya değer bulduklarımızı yaparak yaşıyoruz. Böyle bir manzara içerisinde, hayatın bu değerlendirmesi içinde bu hayatı nasıl yaşamalıyız sorusu bence önümüzde çok önemli bir soru olarak duruyor. Kitapta da, bugünkü buradaki sunumda da aslında cevap vermeye çalıştığım soru da bu. Yani bütün bu değerlendirmeleri sadece bir zihin fantezisi yapmak için konuşmuyorum veya kitabı yazmadım. Yapmaya çalıştığım şey bu hayat manzarası karşısında bu hayatı nasıl yaşayacağımıza karar verip o karar çerçevesinde de hayatımızı olması gerekli şekil neyse o şekilde yaşamak. Yani hayatı nasıl yaşamalıyız sorusu için ruhumuzun bu çığlıklarına, içimizden gelen süreklilikle ilgili çığlığına da diğer çığlıklarına da kulak kabartmaya çalışıyorum. Sürekli bir hayatla ilgili idealleri bir kenara bırakıp KPH diyeceğim bundan sonra, yani karizma, para, haz, elde etme ideallerini, dünya hayatının hedefi yapmak ne kadar akla uygundur? Bu soruyu niye soruyorum? Çünkü etrafımızda baktığımızda, hani sırf İslam'a inanmıyorum diyen değil, İslam'a veya işte Hristiyanlığa da, Yahudiliğe de inandığını beyan eden birçok kimse, bir bakıyoruz. Dünyadaki hedefleri, en önemli hedefleri karizma, para, haz, elde etmek. Bunu böyle beyan etmeseler de hayatı incelediğimizde bunu görüyoruz. Kısa bir hayattan sonra ölüm durağına gelince İngiltere kraliyet ailesi, değil mi? Çok karizmatik gözüküyor. Yani dünyada kim karizmatiktir deseler de İngiltere kraliyet ailesini birçok kimse örnek verir. Onlar kadar karizmatik, böyle beğenilen bir kişi olmakla sıradan bir köylü olmak arasında toprağın altına konunca bir fark kalmıyor. Veyahut da işte meşhur çok zengin Amazon firmasının sahibi olmakla, değil mi? Yani hedef paraysa dünyada, Amazon firmasının sahibi olmakla Amazon firmasında kitap paketleyen biri olmak arasında öldüğümüz zaman bir fark kalmıyor. Ölüm durağına geldiğimizde işte haz elde etmek amaçsa, hayatı böyle tatil köylerinde, gezmelerde geçmiş, çok hazlı bir hayat yaşamış biri olmakla, bir maden işçisi gibi çok zor bir işi yaparak bütün hayatını geçirmiş olmak arasında ciddi bir fark kalmıyor. Güzel bir İtalyan atasözü var bu durumu tarif eden. Oyun bitince, yani satranç oyunu bitince demek istiyor, şah da piyon da aynı kutuya konur. Çok güzel bir söz. Oyun bitince şah da piyon da aynı kutuya konur. Hepimiz yani mezarlık kutusuna konuruz. Ve işin ilginci, oyunda çok kısa bir süre sonra bitecek. Her burada durduğumuz saniye bile veya her uyguladığımız saniye bile o aynı kutuya hepimiz konmak üzere ilerliyoruz aslında. KPH sadece milyarlarca yılın arasına sıkışmış, doğum başlangıçlığı ve ölüm sonlu kısacık dönemle ilgili. Hiç kimse ölüm durağından sonraya ne dünyadaki pozisyonunu, ne servetini, ne de hazlarını taşıyabilme gücüne sahip. KPH hedefi en istenen şekilde elde edilmiş olsa bile çok kısa süre sonra ölüm durağında vedalaşacağımız sevgilidir diyebiliriz. Öyle bir benzetme yapabiliriz. Karizma, para, hazla ilgili bütün idealleri gerçekleştirsek bile ölüm durağında çok kısa bir süre sonra hepimiz bunlardan vedalaşacağız. Nitekim ünlü ateist filozof Schopenhauer de arzuladığımız bir hedefi elde ettiğimizde onun anlamsız ve boş olduğunu anladığımızı ifade etmiştir. Yani dünyevi hedeflere gerçek hedef olamayacağını anlamak için bir teist olmak bile, yani Allah'ın varlığına inanmak, ahiretin varlığına inanmak bile gerekmiyor. Schopenhauer gibi ateist filozoflar bile bunu anlıyor. Yeter ki kendimizi kandırmayalım. Materyalist ateist bakış açısıyla bakıldığında dünyayla sınırlı her hedefin anlamsız olduğu şüphesizdir. Zamanın hızlı geçişi, karizma, para, hazza sahip olduğumuz her anı yok etmektedir. Zaman adeta hoşa giden anların düşmanıdır. Hızla geçerek elde etmek için çırpınıp da sonunda elde ettiğimiz her şeyi zaman bizden almaktadır. Diğer yandan hiç hoşlanmadığımız acılarımız, hastalıklarımız hepsini de zaman yok etmektedir. Zamanın hızlı geçişi hoşnut olunan ve olunmayan bütün durumlarımızı eşitlemekte. Ve KPH hedeflerini önemsizleştirmekte. Buna karşı KPH avcıları, KPH elde etmenin önemini bizim ve başkalarının hafızasının bu kazanımı elde etmesinde aramaktadırlar. Yani birçok kimse hiç olmazsa işte diyorum karizma, para, haz yok oluyor elde ettikten kısa süre sonra ama işte hafızalarda kalıyor, benim hafızamda kalıyor, başka insanın hafızasında kalıyor diye hafızada kalmaya bir önem atfetmeye çalışmışlardır. Bu düşüncenin kendimizi kandırma olup olmadığını anlamak için şöyle bir durum hayal edelim. Yani bugün çok böyle bir hep beraber felsefede düşünce deneyi dediğimiz, yani bir pozisyonu hayalen düşünüp onun üzerinden değerlendirme yapmayı bugün sıkça kullanacağız. Şimdi şöyle bir hayali durumu düşünelim, değil mi? Karizma, para, haz elde etmek hayatın amacı olarak görenlere karşı. Diyelim ki geçen yıl çok istediğimiz bir dans yarışmasını kazanarak kitlelerin gözünde çok karizmatik olduk. Michael Jackson gibi. Üstelik bu yarışmadan çok da para kazandık. Yani karizma tamam, para da tamam. Ve bu müsabakanın yapıldığı Bodrum'daki tatil köyünde hazzın her türlüsünü yaşadık. KPH tam olarak gerçekleşti. Kısacası KPH hedeflerini en güzel şekilde tutturduk. Artık bizim ve başkalarının hafızasında bu olay duruyor. Peki, şu anda bunları hatırlıyor olmamız, değil mi? Bunları böyle hayalen, böyle bir karizma, para, hazzı elde ettik diye bir şey düşünelim. Peki şu anda bunları hatırlıyor olmamız, bunları geride bıraktığımız gerçeğini değiştirebilir mi? Hafızamızda duran bir olayı, hafızamızdaki bir tuşa basarak yeniden yaşamamız mümkün mü? İşin doğrusu, hafızalarda duran olayların, zamanın bunları tam olarak yok etmediğini zannetmek, sadece kendi kendimizi kandırma yöntemlerimizden bir tanesi. Zamanın dünyada hedefleyip elde ettiğimiz anları yok etmesinin, bu yaşamı geçici KPH hedefleri doğrultusunda kurmayı anlamsızlaştıracağından korkanlar, insan hafızasının sahip olmadığı özellikleri hayal ederek, insanların hafızalarında kalmaya yüksek anlam yüklemişlerdir. Hafızalarda bir olayın durması, onun artık geçmişte kaldığı ve şu anda yok olduğu gerçeğini değiştirmez. Hafıza, yemeğin muhafaza edildiği buzdolabı gibi bir saklayıcı değildir. İstediğimiz zamanda onda saklı olanı orijinal yaşantıya benzer bir şekilde deneyimleyemeyiz. Ayrıca zaman, KP'nin elde edildiği anları yok edeceği gibi, hafızalardaki izlerini de önce silikleştirecek ve sonra tamamen yok edecektir. KPH ile ilgili tüm yaşananlar, öldüğümüzde bizim hafızamızdan, bizi tanıyanlar ölünce de onların hafızalarından silinecektir. En sonunda, karizma para hazzı elde ettiğimiz bu sahne, yani dünya sahnesi, sonra evren, onlar da yok olacaktır. Yani bizim hafızamız yok olduğu gibi, diğer insanların hafızaları da yok olacak. Bizle ilgili bütün bilinenler yok olacak. En sonunda bunların sahnesi olan dünya ve evren de yok olacak. Eğer hafızada yer etme bir hedef olacaksa, ancak Allah'ın bozulmayan ve sürekli olan hafızasında yer etmek bir hedef olabilir. Onun için KPH merkezli idealleri her şeyin üzerinde tutmak değil, her şeyimizi borçlu olduğumuz Allah'ı her şeyin üzerinde tutmak gerekir. Üstelik Allah, kullarıyla ilgili bilgileri sadece hafızasında sürekli tutacağını değil, bununla beraber kullarına ahirette sürekli bir yaşamı hediye edeceğini müjdelemektedir. Birçok kez dikkat çektiğim gibi, kendimizi kandırma konusundaki becerimiz yüksektir. Birçok zaman fıtratımızın çığlıklarını kendimizi kandırarak susturmaya çalışırız. Mutluluk yerine hazzı, anlam yerine hırsı, sevgi yerine bencilliği, iyilik yerine menfaati, gerçek yerine pragmatizmi, yani pratik çıkarları, güzellik yerine gösterişi hayatımızı merkezimize koyarak adeta süte muhtaç bebeğe biberon veririz. Benzer şekilde ruhumuzun süreklilikle ilgili çığlığını da kendimizi kandırma yoluyla bastırmamız mümkün. Sadece mümkün demeyin, birçok kimse aslında kendini kandırarak içindeki bu çığlığı da susturup sesine kulak vermiyor. Örneğin dünyada kalıcı eserler veya kalıcı şöhret bırakarak bu dünyada yapılan eserlerde ve insanların dilleriyle hafızalarında birçok kimse sürekliliği kovalamak gibi bir yanılgının peşine düşmekte. Bu gerçekten de boş bir teşebbüstür. Kur'an'da da harika bir psikolojik tahlille insanların eserler inşa ederek ve mallar edinerek kendilerini sanki bunlarla sürekli kılabileceklermiş gibi kandırma eğilimine dikkat çekilmiştir. Mesela Şuara Suresi 129. ayet. Süreklileşeceğinizi umarak süslü ve sağlam eserler mi ediniyorsunuz? Hümeze Suresi 3. ayet. O malının kendisini süreklileştireceğini zanneder. Yani Kur'an'da bu insanların kendilerini ebedileştirmek için dünyada mal edinme, eserler bırakma suretiyle kendi kendilerini kandırmalarına dikkat çekiyor. Yani içimize bu süreklilik arzusu, aslında ahireti ön plana alalım, ahiret hayatına göre dünya hayatını tanzim edelim diye verilmişken, birçok kimse ölümünden sonra arkasında eserler bırakıp, dediğin gibi, yani dünya malı ve dünyadaki bırakacağı şan şöhretle kendini olamayacak bir şekilde süreklileştirmeye çalışarak, yani içimizden gelen, fıtratımızdan gelen bu çığlığı sahte bir şekilde susturuyor. Gerçekten de kralların ve zenginlerin haşmetli mimari yapılar yaptırmasının, politikacıların ve bürokratların icraatlarıyla tarihin sayfalarına geçmeye çalışmasının, sanatçıların ve sporcuların kabiliyetlerini sergileyerek takipçilerinin kalbinde yer edinmeye çalışmasının, birçok kimsenin bol çocuk ve torunla neslini devam ettirmeyi hedeflemesinin arkasında da çoğu zaman fıtratımızda olan süreklileşme arzusunu bir şekilde karşılama çabası vardır. Fakat bu dünyayla sınırlı hiçbir mimari yapı, hiçbir şöhret, hiçbir karizma, hiçbir nesil fıtratın sürekleşme arzusunu karşılayamaz. Ölümü arkası olmayan son bir nokta olarak gören bir ateist açısından olaya bakalım. Yani bir ateist açısından olayı da değerlendirmeye çalışalım. Ölünce kişinin algısı sonsuza dek kapanacağı için ölen kişi açısından arkasında mimari yapılar, şöhret, karizma ve birçok çocuk bırakmayla bunların hiçbirini bırakmama arasında en ufacık bir fark yoktur. Öldükten sonra kişi tamamen algıları kesileceği için, yani arkasında bıraktıkları ile ilgili algısı tamamen kapanacağı için, arkasında böyle müthiş bir şöhret, müthiş köprüler, 300 torun bırakmayla hiçbirinin olmaması arasında ölüm anından sonra bir fark aslında kalmamaktadır. En iyi ihtimalle modern teknolojinin verdikleriyle hayatı bir miktar uzatmak mümkün olabilir. Günümüz biliminin ortaya koyduklarıyla ise hem bu dünyanın hem de evrenin sonunun geleceği bilinmektedir. Yani sonunda sadece dünyada bırakılan eserler değil, dünyanın kendisi ve evren de zaten yok olacak. O zaman bir materyalist ateist açısından sürekli var olmak imkansız bir hedeftir. Yani dünyada eserler bırakarak böyle sahte bir kendini susturma yoluna gidiyoruz ama o dünyada bıraktıklarımız da sürekli olamıyor zaten. Yani onların da yok olması kaçınılmaz. Yani sahte objeler var ama o sahte objelere bile ulaşılması mümkün değil. Fıtratın bu arzusunu demin dikkat çekilen sahte objelerle susturmak ve anı yaşamaya odaklanıp gelecekteki ölüm karanlığına, tabii ateist açısından karanlık, gidildiğini düşünmeden hayatın rotasını oluşturmak en tercih edilen alternatiftir bir ateist açısından. Değil mi? Hiç olmasa ana odaklanalım, geleceği düşünmeyelim. Daha az tercih edilen, fakat bir ateist açısından daha tutarlı olacak alternatif ise nihilizmdir. Yani hayatın hiçbir amacı olmadığını söyleyerek bir hiççilik içinde yaşamaktır. Ama Allah'a, ahirete inanan bir kişi için ümit vardır. Ümitten Allah'a giden yollar da, Allah'tan ümide giden yollar da mevcuttur. Kur'an ayetinde denildiği gibi, doğru yoldan sapanlardan başka kim Rabbinin rahmetinden ümidini keser? Fıtratımıza sürekli bir yaşamın arzusu işlenmiştir. Ve bu kısa hayattaki hiçbir unsur, ne kadar kendimizi kandırırsak kandıralım, fıtratımızın bu çığlığına cevap veremez. Sürekliliğin bizim için ne kadar önemli olduğunu daha iyi anlamak için bir kez daha bir düşünce deneyi yapalım. Yani bu düşünce deneyinin hatırına dünyadaki olabilecek en iyi şeylerin hepsini elde ettiğimizi düşünelim. Her şeyimiz var ama bir tek süreklilik yok. Yani geri kalan her şeyin olup da sırf sürekliliğin olmadığı bir durumu hayal edersek, sürekliliğin bizim için eksikliğini daha iyi kavrayabiliriz. Öyle bir hayat hayal edelim ki, bütün arzularımız tatmin edilmiş, dünya hayatıyla sınırlı olacak şekilde tabii ki. Fakat ölüm durağında son bulacak bir hayat yaşıyoruz. Mesela 100 yıl boyunca çok sağlıklı bir şekilde 20'li yaşlardaki en sağlıklı bir insan hayatını yaşıyoruz. Hiç acı çekmiyoruz. Çok güzel bir görüntümüz var. Yaşlanınca bile bozulmuyor. Acı nedir, hastalık nedir bilmiyoruz. Hep iyilikler içinde, güzellikler içinde, sevgi içinde yaşıyoruz. Böyle bir hayat hayal edelim 100 yıl boyunca. Herhalde dünya üstünde hiç kimse böylesi bir hayatı yaşamamıştır. Böyle bir hayatı şu anda yaşadığımızı hayal edelim. Her şey var ama süreklilik yok. Süreklilik eğer bize armağan edilmezse, hayal ettiğimiz bu harika hayatında son bir gün olacaktır. Şimdi de yani bu sürekli hayatı hayal ettik, şu anda yaşıyoruz. Şu anda da son gününe geldiğimizi hayal edelim bu sürekli hayatı. O son güne geldiğimizde arzuladığımız her şey kesintiye uğrayacaktır. Hiç acı çekmeden, hep haz alarak yaşadığımız hayattan, dipdiri olan bedenimizden, sevdiğimiz ve sevildiğimiz ortamdan, kötülük ve çirkinlikten uzak bir hayat sürme şansından Bu son günde ayrılmak zorunda kalacağız, değil mi? Dünyanın olabilecek en iyi hayatını yaşarken bir son gün olacak ve hepsinden ayrılacağız. Yaşantımızda bizi memnun eden tüm unsurları bize armağan edilen zaman çerçevesinde deneyimleyebiliyoruz. Ne kadar bu hayat uzarsa uzasın, eğer bu hayat sürekli bir hayat değilse bir son gün olacaktır. Ve o son gün gelince bizim için değerli olan her şeyden bir daha kavuşmak mümkün olmayacak şekilde ayrılacağız. Son güne gelindiğinde sahip olduğumuz muhteşem unsurların hepsi yoklukta kaybolacağı için geçmişte harika bir hayat yaşamış olmakla, mesela bugün son günse, artık geçmişte harika bir hayat yaşamış olmakla çok kötü bir hayat yaşamış olmak arasında hiçbir fark kalmamaktadır. Çünkü artık harika hayatta, hiç istenmeyecek tarzda yaşanan hayatlarda yoklukta eşitlenmiştir. Bir materyalist bakış açısıyla yani. Burada yapılanların sürekli bir hayata belirlemediğini düşünsek. Hattası bile var. Muhteşem bir hayatı kaybetmek hazcının kabusu olacaktır. Buna hazcının kabusu diye bir deyim kullanıyorum. Yani hazcı neyse bu dünyada olabilecek en çok haz elde edilen hayatı yaşamak istiyor. Fakat soru hayal ettiğimiz hayatı yaşadığımızda yani ne kadar çok haz yaşayabiliyorsanız o hayatta kaybettiğinizde o kadar çok şey kaybetmiş oluyorsunuz. Şeye benzetebilirsiniz. Yani bir insan ne kadar yukarı çıkarsa düşeceği belli. Düşünce daha çok zarar görüyor. Veyahut da ev ne kadar zenginse hırsızdan o kadar çok zarar görüyorsunuz. Yani ölüm hırsızı, eğer ki bol hazlı bir eviniz varsa, evinize yaptığı soygunda verdiği zarar çok daha büyük oluyor. Tabii hazcının kabusuna da şeyi de gösteriyor burada. Yani bu dünyada birçok kimse en hazlı, en çok işte karizma, paralı hayat elde ediyor. Fakat ölünce bu sefer şöyle bir durum da oluşuyor eğer zihin açık bir şekilde her şeyi düşünürse. Ne kadar çok elde edersem ölünce o kadar çok kaybedeceğim. Bu sefer elde ettiğin şey ölünce anlamsızlaştığı gibi ölünce daha çok şey kaybettiğin için elde etmek de belki ayrı bir ızdırap nesnesine dönüşebiliyor. Böyle bir paradoksa sokuyor hazcıyı ölünce yok olacak olması. Tabii sırf hazların kaybolması değil ölüm anında sevdiğimiz insanlarla bağımızın, sevilenlerle bağın da kopması ölümle beraber gerçekleşiyor. Sürekli olmayan bir hayat hemen her şeyi anlamsızlaştırdığı gibi sevgiyi de anlamsızlaştırmaktadır. Daha evvelki işte buradaki bir sunumda da anlattığım gibi olabilecek en değerli sevgi her şeyden önemli olan Allah'a karşı duyulan sevgi ve Allah'ın kullarına karşı duyduğu sevgidir. Felsefe literatüründe bu agape başlığıyla da anılmıştır. Sürekli olmayan bir hayatta olmak demek en son bir güne uyanınca bu en değerli sevgiyi elde etmiş kimsenin en büyük kaybını da yaşaması demektir. Buna karşı Allah sevgisinin önemini anlamamış ve bunu deneyimlememiş kimse en son bir gün uyanınca böylesi önemli bir sevgi ilişkisine sahip olmadığı için bu kadar büyük bir kaybe uğramayacaktır. Eğer ki ölümle her şey bitiyorsa Allah'ı sevenler hani nasıl çok haz elde etmiş kimse öldüğü an daha çok şey kaybediyorsa haz elde etmemiş kimseye nazaran mesela Allah'ı seven ve Allah tarafından sevilen kimse de eğer ki ölümle bu iş noktalanıyorsa, Allah'ı hiç umursamayan bir kimseye göre daha çok şey kaybetmiş oluyor. O niye? Allah tarafından sevilmeyi ve Allah'ı sevmeyi kaybediyor. Öbür kimse ise böyle bir kaybı yok. Allah'ın kendisi için çok kolay olan sürekliliği, değil mi? Allah için sürekliliği insanın hayatında yaratmak çok kolay. Kendisini seven ve onun da sevdiği kullar için yaratmayarak son gün gelince bu kullarını kendisini umursamayan kullarına göre daha kötü bir duruma sokabileceğini düşünemiyorum. Sahip olduğumuz muhteşem tüm unsurların devamını da isteriz. ruhumuzun süreklilikle ilgili çığlığı çok güçlüdür. Bazı düşünürler, hem İslam dünyasından hem başka Hristiyan dünyasından, içimizdeki bu fıtratımızın arzusunu da, sürekli var olmakla ilgili arzusunu, ahiretin varlığını bir delili olarak görmüşlerdir. Nitekim bir Fars atasözünde, vermeyi istemeseydi istemeyi vermezdi denilerek, Allah'ın içimize koyduğu bu süreklilikle ilgili isteğin, Allah'ın ahireti yaratmasının bir delili olarak gözükmüştür. Nasıl ki Allah içimize susamayı koyunca karşıda su objesini yaratıyor, açlığı koyunca karşıda yiyeceği objesini yaratmış, Allah'ın içimize süreklilik arzusunu koyması, ölümden sonraki sürekli hayatı yaratacağının bir delili olarak görünmüştür. Nitekim çevremizdeki birçok işte canlıda, kelebeklerde, solucanlarda, ineklerde, uzun bir gelecek üzerine düşünemeyen bir zihin görüyoruz. Ha, buradan yanlış bir şey anlaşılmasın, yani ahirette ben hayvanlar olmayacaktır demek istemiyorum, hani onların sürekli arzusu yoktur diye. Tersine Kur'an'da çok açıkça bu konu söylenmemişti bile olsa, hani Enam suresi 38. ayette hayvanlar için onlar Rabbinizin huzurunda toplanacaklardır ifadesi var. Bu ifadenin iyi de ben ahirette hayvanların olacağı için bir delil olarak görüyorum. Çok açık bir delil değil çünkü açık bir anlatım yok. Fakat şunu görüyoruz biz hayvanlardan, yani hayvanlar ahirette olmayacaktır demek istemiyorum. Hayvanlar uzun bir gelecek için zihinleri düşünemediği için, uzun bir geleceğe konsantre olamadıkları için kendilerinin süreklilikle ilgili bir istekleri, bir arzuları olması mümkün değil ahiret üzerine düşünmeleri. Ha, Allah hayvanlarda böyle bir zihin yaratıyorsa pekala bizim zihnimizi de bir solucan gibi, bir kedi gibi uzun bir gelecek üzerine düşünecek şekilde yaratmazdı. Ha, böylece fıtratımızda süreklilik arzusu oluşmazdı. Yani süreklilik arzumuzun olması doğal durum değil. Süreklilik arzumuzun olması bu fıtratın böyle yaratılmış olmasının bir sebebi, sonucu. Ha, süreklilik arzumuzun bu şekilde özellikle yaratılmış olduğunu anlayınca, işte o Fars atasözünde geçen, Allah vermeyi istemeseydi istemeyi vermezdi çıkarımıyla birleşince, çünkü içimize bu hissi de veren Allah, içimizdeki bu arzu Allah'ın sürekli bir hayatı yaratacağının da bir delili olarak gözükmektedir. Burada şunu anlamak çok önemli. Allah'ın varlığı anlaşılınca her konuya bakış kökünden değiştiği gibi sürekliliğe bakış da değişmektedir. İçimizde gerçekten süreklilikle ilgili bu arzu oldukça güçlü. Bununla şunu demek istemiyorum, hani insan bu konuda kendini kandıramaz, içindeki bu hissi susturamaz demek istemiyorum. Demin de birçok örneğini verdim. İnsanlar bu dünyadaki bazı faaliyetlerle, evet, kendi içli dünyalarında olan bu şeyi bir şekilde bastırmaya çalışıyorlar. Fakat ne yaparsak yapalım, ölüm karşımızda duruyor, ölüme doğru gidiyoruz. Ve ölüm sadece karşımızda duran bir şey değil, aynı zamanda gölge gibi bizi takip eden, Heidegger'in de dediği gibi hep yanımızda olan, bugünümüze etki eden bir olgu. Yani sadece orada duran bir hedef değil. Ona doğru ilerleyip her şeyin onda kesinti uğrayacağını bilmemiz aslında bugünümüzü de etkileyen bir faktör. Sonumuzun ne olacağını görmemiz. Yani ölümümüz gölgesi aslında hep üstümüzde. Ölümü görmezden gelebiliriz, kendimizi kandırabiliriz. Birçoğumuz da bunu çok başarılı bir şekilde yapıyor. Fakat hiçbirimiz kendimizi kandırsak da ölümün varlığını inkar edemeyiz. Yani dünyada bırakacakları eserle, şöhretle, içindeki bunu hissi bastırmaya çalışanlar bile ölümün varlığını ve ölüm durağına doğru ilerlediklerini reddedemezler. Ama şurası çok açık, Allah'ın varlığını anlayınca her şeye bakış tepe taklak değişir dedik. Allah varsa sürekli bir hayatın olmasının mümkün olduğunu anlamak için çok zeki olmaya gerek yok. Yani Kur'an'daki gibi basit bir akıl yürütmeyle bile Kur'an'da bize sunulan bunu anlayabiliriz. Mesela İsra suresinden 3 ayet okuyayım. Kur'an'ın başka yerlerinde de benzer mantık var. Dediler ki, biz kemikler haline geldikten, toprak haline gelip ufalandıktan sonra mı? Gerçekten biz mi yeni bir yaratılışla diriltileceğiz? De ki, ister taş olun, isterseniz demir. Ya da gönlünüzde büyüyen herhangi bir yaratık olun. Diyecekler ki, bizi kim geri döndürecek? De ki, sizi ilk kez yaratan kimse o. Yaratıcımızın ezeli, bilinçli, kudretli Allah olduğunu anlayınca gerçekten her şey tepe taklak değişir. Allah'ın yok olması, değil mi? Allah ezelden biri varsa yok olması mümkün olmadığına göre Allah için yarattığı insanı sürekli var etmesi çok kolay. Aynı zamanda Allah'ın kaynakları sınırsız olduğu için tek bir insanı yaratmakla tüm insanları yeniden yaratmak arasında bir fark yok. Lokman suresi 28. ayette de bu hususa dikkat çekilmiştir. Ve işin doğrusu çok korkulan ölüm kapısından geçilmeden sürekli cennet hayatına kavuşulması da mümkün değil. Herhalde bu husustaki bilincimiz tam gelişse, tırnak içinde o korkulan ölüm yerini sevilen ve aranan ölüme bile bırakabilir. Bizim bir hususu zor veya yapılamaz olarak nitelememizin temel sebebi, onu yapacak gücümüzün ve enerjimizin olmaması veya hayatımızın kısıtlı zamanından ona vakit ayırmak istemememizdir. Niye? Vaktimiz kısıtlı, kaynaklarımız kısıtlı. Fakat Allah için güçlük diye bir şey söz konusu olmadığı gibi, enerji ve zaman gibi kaynakların kısıtlılığı da söz konusu değildir. Evrende entropi yasası var, evren genişlemekte. Bu yüzden evren işte aslında her an sona doğru gitmekte. Biz de tam yaşlanmanın sebebini bile biyolojide iyi anlayamadılar ama işte telomerlerin kısalması gibi sebepler gibi işte biyolojide teoriler var. Yani DNA'nın sürekli o bölünmeyi devam ettiremediğini mesele ilgili teoriler. Bu tip süreçlerle biz önlenemeyen bir ölüm noktasına doğru gidiyoruz. Fakat Allah'ın varlığını anlayınca şunu çok rahatlıkla anlayabiliriz ki Allah entropi yasası yerine başka bir fizik yasasının olduğu evren yaratıp evrenin yokluğa doğru gitmemesini sağlayabilir. Telomerlerin kısalması gibi bir sorunu olmayan da insan yaratması Allah için çok kolay. Yani Allah'ın varlığını anlamak demek, sürekliliğin mantıken mümkün olduğuna itirazın gelemeyeceğini anlamak demek. Bu husus çok önemli. Niye? Çünkü birçok materyalist için sürekli bir hayatın olacağını düşünmek bir fantezi, zihnin fantezisi. Arzularımızdan geliyor. O yüzden böyle bir fantezi sahibiyiz. Vav, öldükten sonra sürekli hayat. Oysa Allah'ın varlığını anlayınca, yani bunun mantıken mümkün olduğunu anlayınca bunu bir fantezi olarak düşünmek ortadan kalkıyor. Değil mi? Yani bu dünyayı yaratan için bir kere yaratmak çok kolay. Yani karşı tarafın bunu böyle bir adeta bilmem ne masalı gibi görmesine ilgili itirazı ortadan kalkıyor. Yani zihnin bir fantezi olarak düşünmesi ortadan kalkıyor. Ruhun içinde süreklilik isteğinden dolayı olmasıysa Allah'a inanan biri için. Allah zaten sürekli yaratmak istemeseydi insanların içinde bu isteği de yaratmazdı denilerek. Sürekliğin olması için ilave bir delil. İnsan uydurduğu için bir delil değil. Bu yüzden sürekli mantıken mümkün olduğunu Allah'ın varlığında gösterildikten sonra buna itiraz eden kimseye bence bir karşı atak yapıp sence neden süreklilik olamaz diye sormak lazım. Allah'ın varlığına itiraz ediyorsa gel Allah'ın varlığının delillerini tartışalım diye denilebilir. Ama Allah'ın varlığı anlaşıldıktan sonra bunun mümkün olduğunu anlamak çok açıktır yani. Bunun itiraz edilecek bir noktası olmadığı kanaatindeyim. Ha, bu mümkünlükten ahiretin varlığını kesin olarak var olacağını anlaşılmasıysa Allah'ın bunun müjdelediğinin anlaşılmasıyla olur. Allah'ın bunun müjdelediğini anlamak içinse işte Kur'an'ın Allah'ın gönderdiği vahiy olduğunu anlamak burada çok önemli. Burada mesela benim Neden Müslümanım kitabını okuyabilirsiniz Kur'an'ın neden Allah'tan olduğunu düşündüğümüzle ilgili. Yani Allah'ın varlığını anlamak demek eşittir ahiretin yaratılması mümkündür'e geçiş çok büyük bir adım. Ondan sonra ufak bir adım daha atıp İslam'ın da Allah'ın gönderdiğini olduğunu anlayıncaysa bu sefer ahiretin varlığını kesin olarak inancın temellendiğini söyleyebiliriz. Kur'an ahiret yaşamını müjdelerken bunun yanında bu sürekli yaşamın istediğimiz gibi olması için inançlarımızla beraber eylemlerimizi de düzgün kılmamız gerektiğini öğretmektedir. Ahirette hayatımızın sürekli bir şekilde devam edeceğini anlamak, evrene ve hayata bakışta devrimsel değişikliğe sebep olacak çok önemli bir inançtır. Allah'ın ve ahiretin varlığını anlamak, bu hayatı nasıl yaşamalıyız sorusunu apayrı bir şekilde cevaplamak demek, anlamayana nazaran. Artık bu hakikatin çerçevesinde, yani Allah'ın ve ahiretin varlığına iman çerçevesinde bütün hayatın rotasının çizilmesinin gerekliliği demek. Allah'ın ve ahiretin varlığını anlamak. Bunlar dururken, bunlara nazaran cüce hedefler peşinde, yani karizma, para, haz gibi hedefler peşinde koşarak, hayatı şekillendirmeye kalkmak, çok yüzeysel bir bakış açısı olacaktır. İşin doğrusu insanların birçoğundaki bu yüzeyselliğe de Kur'an'da mesela Rum Suresi 7. ayette dikkat çekilmiştir. Onlar dünya hayatı hakkında yüzeysel bir görüşe sahiptir. Ahiretten ise habersizdirler. Zaten o yüzeysel görüşün arkasında ahiretten habersizlik var. Evet, yani Allah'a inananlara birçok kimse cahil diye nitelerken aslında en büyük cehalet olabilecek en önemli bilgiyi bilmemektir. O da Allah'ın ve ahireti bilmemek olabilecek en büyük cehalettir diyebiliriz. Spermle yumurtanın buluşması bir saniye. Anne rahminde spermle yumurta buluşuyor bir saniye. Sonra bir saniyelik hayat. Bir bakıyoruz, bütün bir insan hayatına sebebiyet veriyor. İşte çocukluklar, gençlikler, sıkıntılar, mutluluklar yaşanıyor. Bir bakıyorsunuz, başlangıçta spermle yumurtanın buluşup belli bir genetik oluşturması var bu bütün hikayenin başında. Bir saniyelik bir süreç. Çok kısa bir süreç, bir bakıyoruz, bütün bir hayatı veriyor. Aynı şekilde bu dünyada iradeyle seçtiklerimiz de sürekli olan ahiret hayatının meyve veriyor. Sürekli olan bir ahiret hayatının nasıl olacağında buradaki yaptığımız iradi tercihler ve kendi karakterimizin ne olduğunu ortaya koymamız önemli oluyor. Birçok kişi kendi geleceğine baktığında en son nokta olarak, değil mi, insanın çok uzun bir geleceğe bakma kabiliyeti var. Fakat birçok kimse ileriye bakıyor, bakınca yaşlılığını görüyor. İşin doğrusu yaşlılıkla ilgili sorunları da kafamızda birçoğumuz çok abartıyoruz. Yaşlılığı garanti almak için çocuk yapıyor, çocuklarına torun olsun diye ısrar ediyor, emeklilikten primlere gidiyor, ev alıyor, emlak kiraya veriyoruz, mal yığılıyor, sigorta primleri yatırılıyor. Yani bunların hiçbiriyle ilgili endişemiz yok. Yani kimse sakın ama sigorta primlerini kes gibi hoca üşüttü diye bir kanaati gelmesin. Yani sigorta primlerinizi yatırın, hiçbir sorun yok. Çocuk torun yapmasına da kimsenin karşıtlığımız yok ama sorun şu, yani bunların peşinde olmak sorun değil de sorun geleceğe baktığında asıl ahiret hayatının o sürekliliği görmeyip gelecekle ilgili bütün endişelerini yaşlılıkla sınırlamak gibi yüzeysel bir bakış. Yani sürekli ahiret hayatını düzenlememiz için bize verilmiş geleceğe bakma yeteneğimizi, ölümden sonrası dünya hayatı çok kısa, ona göre hazırlanmamız gerekiyor. Bu yeteneğimizi, aman yaşlılığı garantiye alayım, şuradan bir iki emlak daha kapatayım diye, bütün bu zihnimizdeki donanımı bu dünyadaki böyle küçük hedefler için sarf etmemiz. İşte o yüzden deminki ayet diyor ya, ahirete inanmayanlar ancak dünya hakkında yüzeysel bir bakışa sahip olabiliyorlar. Ölümden sonraki milyarlarca yılı aşan sürekli zaman süreci düşünüldüğünde yaşlılık evresi nokta kadar küçücüktür. Yaşlılık döneminde çekilmesi muhtemel sıkıntılar, yıllarca sürecek bir tatilde, bavulları odaya birkaç dakikada taşımanın zahmeti kadar önemsiz kalmaktadır. şöyle uzun bir sürece baktığımızda milyarlarca yıl var. Hayatımız bir nokta, yaşlılık, çekilecek sıkıntı oradaki bir nokta. Ya buradaki çekilecek sıkıntılar olsa olsa bu uzun zaman diliminde, ne kadar uzun olursa olsun büyük. Yani yıllarca süreceğiniz bir mekana yerleşirken odaları birkaç dakika taşımanın zahmeti kadar bir şey bile değil üstten baktığımızda. Sürekli ahiret hayatına kıyasla dünyadaki zahmetlerin, sıkıntıların, acıların bu kadar bir önemi bile yoktur. Elbette yaşlılığımızı geçirmek için tedbirlerimizi alalım. Kimse yaşlılıkta sürüsün demiyoruz ama bundan daha da önemlisi, sürekli bir ahiret hayatına ölüm durağından sonra geçeceğimizin bilinciyle bu hayatı yaşamaktır. Bazılarının ahiret hayatının sıkıcı olabileceğiyle ilgili, yani her şeyi hallettiler, ahiretin sıkıcılığınla ilgili sorgulamaları olduğunu da görüyorum. Bu hususta da birkaç hususu belirtmek istiyorum. Şimdi öncelikle acı çekmek ve sıkıntı gibi hisler, bu dünyadaki hayatımızla alakalı. Bu dünyada işe yaradığı gibi bu hisler, bu dünyayı aşkın konuları düşünmemize de yarıyor. Yani mesela acı hissimiz olmasa, ateşin üzerinde elimiz olduğunda elimizi çekemeyiz, elimiz zarar görebilir. Veyahut da acının varlığını anlamasak, ahirette ki sürekli hayatta istemediğimiz bir hayat olmasına sebebiyet verebileceğimizi göz önünde alarak, dünyada işte çalma çırpma gibi işlerden uzak durmamıza da acı hissi yarayabilir. Yani ahiretteki acıların bir blöf olmadığını dünyadaki acı hissini hissederek anlayabiliriz. Sıkıntı hissine de gelince, sıkıntı hissini bir bakıyoruz dünya içinde de işte sıkıntı hissinin verdiği motivasyon olmasa belki birçok sanatçı eserlerini üretmez, birçok kimse birçok işi üretmezdi. Sıkıntı hissini verdiği motivasyon insanı harekete geçirmede dünyada önemli. Ayrıca insanların bu dünya hayatına çok bağlanmaması için de sıkıntı hissinin bu dünyada önemli fonksiyonları var. Fakat Allah için acı ve sıkıntı hislerinin alındığı bir zihin yaratmak çok kolay. Allah ahirette sürekli bir hayatla beraber acı ve sıkıntı hislerinin alındığı bir zihin de armağan ederse, çok rahat acı ve sıkıntının hiç olmadığı bir hayatı herkes yaşayabilir. Ayrıca bu dünyada bile birçok hazzı tekrar tekrar almaktan aslında sıkılmıyoruz. Mesela kahvaltı ettiğimizi düşünelim. Yani kahvaltıda hep aynı ürünleri yesek de sıkılmadan açsak, eğer ki iştahımızda bir azalma yoksa, değil mi? Yaşlılıktan dolayı veyahut da bir hastalıktan dolayı insanın iştahında azalma yok da, her acıktığında yemekten insan lezzet alıyor. Hele çok çok farklı seçenek, biz aşağı yukarı aynı ürünlerle kahvaltıdan bile zevk alıyoruz. Çok farklı seçeneklerle, arada geniş bir mesafeyle aynı şeylerin tekrarlandığı bir ortamı düşünelim. Böyle bir hayattan da sıkılmadan haz alacağımızı düşünebiliriz. Yeter ki vücudumuzdaki zevk alma kapasitesinde bir azalma, eksilme olmasın. Yani kısacası belli aralıklarla dünyada tekrarlanan zevklerden bile sıkıntı hissi almıyorsak, hele hele sıkıntı hissinin alındığı bir ahiret ortamında bence hiç kimsenin bir şikayeti olmayacaktır. Ha, bunun yanında tabii ki bu maddi hislerle ilgili zevkler hem tekrarlanmayan hem tekrarlanan nimetlerden dolayı yaratıcıya şükretmek ve ona minnettarlık duymak yine sürekli olan ve sıkıntı vermeyen ilave bir mutluluk kaynağıdır. Sürekli bir ahiret hayatı Allah sayesinde var olduğuna göre bu sürekli hayatı Allah'ın sürekli yenilikler yaratabilecek kudret ve bilgisine tanıklıkla beraber düşünmek gerekir. Bir de Allah'ın kuvveti, gücü sınırsız, sürekli yenilikler yaratabilecek kapasitesi var. Ahiret hayatını da onunla beraber düşünmek gerek. O zaman ahiretteki sürekli hayat, Allah'ın yarattığı yenilikler hep tanıklık edilecek ve heyecanlanmanın hiç eksik olmadığı bir hayat olacaktır. Bu da ahirette tek düze bir yaşam olacağı endişesini geçersiz kılmaktadır. Bir de tabii Kur'an'daki ahiretle ilgili anlatımlarla ilgili de bir kaç şey söylemekte fayda görüyorum. İki tane hususu önemli görüyorum burada. Özellikle Kur'an'daki gerek cennet gerek cehennemle ilgili anlatımlarda. Bir, bunların kesitli anlatım olduğunu anlatmak. İkincisi, bunların benzetmeli anlatım olduğunu anlamak. Bunlar şu demek, yani çok komplike şeyler değil söylediğim ama kısaca anlatmaya çalışayım ne demek istediğimi. Şimdi biz bir yeri anlatırken, eğer ki bir kimse çok uzun uzadıya bir şey anlatamayacaksak, değil mi? Niye uzun uzadıya anlatamayız? Karşı tarafın vakti yoktur mesela bunu anlatmamız için. Veya sırf belli şeylere konsantre olsun diyelim. Başka bir şeyler de anlatacağız. O zaman ona anlatacağımız şeyden sadece kesitler veririz. Bunun için şöyle bir örnek veriyorum. Yani Antalya'daki diyelim, Antalya'daki tatil köylerini birine anlatacaksınız. Antalya'da bir tercih yapacak. Şimdi Antalya'daki tatil köylerinin bütün detaylarını vermeye kalksanız birine, mesela bir turist gelse, Antalya'da bir tatil köyünü seçecek. Yani o tatil köyünün her gün çıkacak yemek menüsü, açık büfedeki. Bütün döşenme şekilleri, içerisindeki bütün olan muhabbetler. Çok rahatlıkla şunu söyleyebiliriz. Antalya'daki tatil köylerini tanıtan böyle bir kitap, bütün detaylarını içeren, Meydan Larus kadar bir ansiklopedi olur. Yani Kur'an'ın 40 katı hacminde bir şey olur. Şimdi Antalya'daki tatil köylerini anlatan bir yer bile Kur'an'ın 40 katı hacimde bir şey olacaksa, ahiretin de herhalde Antalya'dan çok daha zengin bir yer olduğunu düşünüyoruz. Yaratılış açısından çok daha çeşitlilik. Ahiretteki bütün çeşitliliğin Kur'an'da aktarılmış olması düşünülemez. Peki o zaman ne olacaktır? Kur'an'da söylenen her şey haktır. Fakat Kur'an'ın anlattıkları ahiretten kesitlerdir. Yani filmdeki fragmanlar gibi. Yani Kur'an'da kiraz ağacı, ahirette muz ağacı olacaksa, deniyorsa o haktır, elbette ki olacaktır. Fakat kirazla muz ağacı olacak demek, işte ananas olmayacak, armut olmayacak anlamına gelmez. O sadece bir kesittir. Veyahut da oradaki insanların sohbetiyle ilgili bir şey Kur'an'a dikkat çekiyorsa bu haktır. Ama ahirette jet ski'ye binilmeyecek anlamına gelmez. Ha binilecektir, binilmeyecektir, Allah bilir. Kısacası yani ahirette anlatılanlar ahiretten örneklerdir. Oradaki hayatla ilgili bir bilgi vermektedir. Hani insanların sevdiği şeyler var. Yine insanlar sevdiklerini görüyor orada. Fakat bu bütün ahiret hayatını kuşatıcı bir şey olması mümkün olmadığına göre ki bunu Kur'an'daki başka ayetlerden de anlıyoruz bu dediğimi. Niye? Yani ahirette insanların işte canlarının çektiklerinin olacağı falan söylenirken işte insanların canlarının çektikleri Kur'an'la sınırlı değil. Yani anlatılandan çok daha zengin bir manzara olması beklenir. Yani daha bilmedikleri nimetler insanlar için hazırlandığına göre Kur'an'da yine o da geçiyor bu ifade. Demek ki bilmediğimiz bir nimetin adı yoktur. Adı olmadığına göre muhtemelen Kur'an'da ondan da bahsedilmemiştir. Yani kısacası Kur'an'daki ahiret anlatımları bir kesitlidir. Sadece oradan bize ufak tefek resimler vermektedir. Yani bütünün filmin bütünü değildir. İkincisi benzetmeli anlatımdır. Şimdi yani bunları niye diyorum? Mantığın gereği olarak, kaçınılmaz olarak çünkü ahiret anlatımları kesitli olmak zorunda. Dediğim gibi yani bütün detayları veremeyeceği için Kur'an kesitli olmak zorunda. Yine mantığın gereği olarak benzetmeli anlatım olmak zorunda. Benzetmeli anlatımdan kasıt da teşbih. Yani benzetmeyle anlatım. Birçok kimse Ali İmran suresi 7. ayete böyle bana göre çok uçuk kaçık manalar vermişler. Her anlamadıkları şey için bu müteşabihtir demişler. Ha ben müteşabih ifadesinin böyle çok gizemli bir anlam olduğunu düşünmüyorum. Müteşabih bence benzetmeli anlatım. Peki niye Kur'an benzetmeli anlatım yapıyor? Nedeni çok basit. Çünkü görmediğiniz, daha evvelden deneyimlenmemiş bir şeyi anlatmakta müteşabih ifade kullanmak dışında alternatif yoktur. Yani nasıl ki ahireti anlatmak için kesitli anlatım dışında bir metot yoktur, müteşabih ifade yani benzetme yapmak dışında da bir alternatif yoktur. Niye? Çünkü ahirette, Kur'an'da geçtiği gibi var olan şeyler görülmediyse daha önce, görülmemiş şeyi insanlar isimlendirmemiştir. Dünyada isimlendirilmemiş bir şeye bir insana en iyi neyi anlatabilirsiniz? Dünyada ismi konulmuş bir benzeri üzerinden ancak anlatabilirsiniz. Yani Müteşabiyet ahirette kaçınılmaz olarak gerekli olduğu için müteşabihtir ahiret ifadeleri, mantığın gereği olduğu için. Bunda hep şöyle bir örnek veriyorum. Yani 500 yıl önceki birine uçağı anlatsanız ne yapardınız? Düşünün. Ahiretin bize anlatımlarını da ona benzetebiliriz. Şimdi 500 yıl önce niye bu örneği veriyorum? Yani 500 yıl önce çünkü uçak olmadığı için, hani ahiretteki belli nimetlerin şu anda olmaması gibi, uçak diye bir kelime yoktu. Motor diye bir kelime yoktu çünkü motor da yoktu. Bildiğimiz şekilde petrolü yakıt olarak kullanmakta. Bugünkü anlamda işte benzin falan gibi kullanmakta yoktu. Ha o zaman 500 yıl önceki bir insana yani uçağı nasıl anlatabilirsiniz? Mutlaka müteşabihatla anlatmak zorundasınız. Ne diyeceksiniz? İşte demirden bir kuş uçmakta. Hostesler de işte dilberler üzerinde yürüyüp de yemek servisi yapmaktalar. Motor diye bir kelimeniz olmadığı için kuşun midesinde yakıtlar içinde öyle bir odunlar yanmakta ki odunlar yanarken kuşun midesinde kuşa bir şey olmamakta. Değil mi? Yani benzin olunca kuşa bir şey oluyor mu? Olmuyor. Bu kuş işte bilmem kaç kuşun üstündeki yükseklikten uçmakta. Kuşun kanatlarında yüzlerce insan oturmakta. Şimdi bir baktığımızda aslında bu benzetmeleri biz uçağı bilip baştan düşündüğümüz için ne kadar yerinde olduğunu görüyoruz. Belki de bu söylediğim olabilecek en iyi anlatımlardan biri bir uçağa 500 yıl önceki birine. Bugün birisi muhtemel 500 yıl önceden buraya ışınlansa bu benzetmeli anlatımı görse ha ya buymuş falan der. Ha 500 yıl önce de o belki zihni su kaynatabilir düşünmeye çalışmaktan. Kuş nasıl bir kuş ki ya midesinde odun yanıyor kuşa bir şey olmuyor Allah Allah falan diyebilir. Ha bu bizim ahiretle ilgili anlayışımız için de böyle düşünmek lazım. Büyük ihtimal muhtemelen biz de ahirete gittiğinde ha işte yani o benzetme teşbihin karşılığı buymuş diyeceğiz. Kısacası yani ahiretle ilgili anlatımları bir benzetmeli anlatım, iki işte kesitler üzerinden hepimizin düşünmesi lazım. Tabii ki ahiretle ilgili en önemli unsurlardan biri Allah'la insanların orada kuracağı sevgi ilişkisi. Bu sevgiyle ilgili bölümün burada atıf yapacağım, onu baştan tekrarlamam mümkün değil. Ama şunu söyleyebilirim, yani Allah'ın sevgisini sevgi yapan cennet değil ama cenneti cennet yapan Allah sevgisidir. Yani bir daha tekrar edeyim. Yani Allah'ın sevgisini sevgi yapan cennet değildir ama cenneti cennet yapan Allah'ın sevgisidir. Sürekli bir ahiret hayatını anlamlı kılacak, yani oradaki hayatın anlamlı bir hayat olmasını, yani güzelliğini yanında anlamlı kılacak en önemli unsurlar, Allah'ı daha iyi tanımak. İslam düşüncesinde marifetullah denir. Allah'ı seven ve Allah'ın rızası ile sevgisini kazanmış bir kul olarak yaşamaktır. Bunlar her türlü nimetten daha üst seviyede kazanımlardır. Bunların dışındaki nimetlerin bile sürekli bir hayatta sıkıcılıktan uzak olması mümkünken, olabilecek en anlamlı ve en değerli bu unsurlar her türlü sıkıcılıktan ve anlamsızlıktan çok uzak olacaktır. Maddi şeyleri yani bütün insanlar aşağı yukarı maddi ihtiyaçları vardır. İşte yemek veya uyku veyahut da işte su istemesi gibi. Fakat maddi ihtiyaçlar tatmin edilince geçer. Manevi olan ihtiyaçlarsa her insan ona karşı isteği tam içinde hissetmez. Gerçek anlamda tefekkür etmeyen, yönelmeyen. Fakat manevi olanı elde edense onu hiç yitirmemek ister. Manevi olan unsurlardan herhalde Allah'ı sevmek ve Allah'ın sevgisini kazanmaksa olabilecek en üst seviyede bir manevi kazanımdır. Manevi kazanımları elde edenin sürekli olarak bunların devamını isteyecekleri gibi hiç şüphesiz Allah'ın rızasını kazanınca, Allah'ı sevince ve Allah tarafından sevinince bunun da sürekli bir hayatta hiç kesintiye uğramadan devam etmesi istenir. Şu anda içinde bulunduğumuz dünya hayatı ancak böylesi bir sürekli hayatı yaşamak idealiyle şekillenirse yaşanmaya değer bir hayat olur. Yani bunları ileride ne gidecek onunla ilgili muhabbet edelim diye anlatmıyorum. Şu anda bir hayat var karşımızda. bu hayat nasıl yaşanmalıdır sorusu var. Sürekli bir hayatın bizim için önemini anlamak, aslında bu hayatı şekillendirmemiz gereken bir bilgi. Allah'ı hayatın merkezine koymak, bazılarının sandığı gibi azla yetinmek demek değil. Yani bazıları hani dünyada işte azla yetiniyor, Allah'a kendini vermiş diyor. Tersine, böylesi bir hayat olabilecek en yüksek idealleri insanın hayatının merkezine koyması demek. Bunlar hayal, ütopya, masal değil, her şeyi veren ve verdikçe kaynakları tükenmeyen Allah'ın vaat ettiği ve kazanılmasını hedef olarak önümüze koyduğu nimetleridir. Saffat suresinden ayetleri okuyayım. İşte orada insanların dilinden şöyle deniyor ahirette. Bir daha ölmeyeceğiz değil mi? İlk ölümümüz dışında. Azaba da uğratılmayacağız. Muhakkak bu büyük kurtuluştur. Çalışanlar böylesi bir kurtuluş için çalışsın. Hepimizin karşısında kısa bir hayat var. Ve bu hayatta özgür irademizle ne yapacağımızı seçeceğiz. Ve hiç şüphesiz özgür irademizle seçtiğimiz hayatta yaptıklarımızın bedelini ödeyen de her birimiz olacağız. Yani Allah kimseye de rica etmiyor, buyurun dinime falan, ne olur lütfen girin diye. Yani özgür iradeyle yapacağımız tercihler bu hayattaki hikayemizi belirleyecek. Ve o kadar önemli bir konuyla karşı karşıyayız ki, yani bu ertelenmeyecek kadar önemli bir konu. Harekete geçmemiz gereken zamansa yarın değil, bugün, hemen, şimdi. Son olarak bir ayeti okuyup da sunumu bitireceğim. Şura suresi 47. Allah'tan geri çevrilmesi imkansız bir gün gelmeden önce Rabbinizin çağrısına uyun. Evet arkadaşlar, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi soruları beşer beşer alma faslına geçebilirim. Mümkünse sorular bu konuyla ilgili olsun.